Bismillahirrahmanirrahim. Buhari'nin abdest alma kitabına giriyoruz. Allah Azze ve Celle kitabında namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başlarınızı mesledin. İki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın. Maide 6. ayet. İmam Buhari diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam abdestin farzını uzuvları birer kere yıkamak olduğunu açıklamıştır. Yine uzuvları ikişer ve üçer sefer yıkamak suretiyle abdest almıştır. Üçten fazla da yıkamamıştır. İlim ehli israfı ve bu konuda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmış olduğundan daha fazlasını yapmayı kerih görmüşlerdir. Evet. Bu ayet-i kerime abdesti anlatan, namaz kılmadan evvel alacağımız abdestin nasıl alınacağını tescil eden ayet-i kerimedir. Aynı ayetin muhteviyatı Nisa 43. ayetinde, Nisa suresinde de gelir. Evet, belki de Muhammed ümmetinin en çok ihtilaf ettiği, anlamada müşkülat çektiği ve kimine göre şu, kimine göre bu dediği, hakikaten çok ayrılıklara düştüğü ayetten bir tanesidir. Halbuki biraz sonra hadisler gelecek, bu ayeti kerimeyi çok güzel izah edecek ve hiçbir ihtilafın olmadığını, aksine Allahumman ahireti zikredenler için en güzel numunenin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın olduğu ortaya çıkacak. Her kim peygamberi devre dışı bırakır, ayetleri anlamaya çalışırsa eğri büğrü yollardan kurtulamaz. Evet, taharetsiz namazın kabul olunmayacağı. 135 ne olur rivayet Ebu Hureyre'den. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisinde hades meydana gelen kimseden abdest alıncaya kadar namazı kabul olunmaz buyurmuştur. Ebu Hureyre'ye hades nedir diye sorulduğunda sesli veya sessiz yerlenmedir buyurmuştur. 136 nolu rivayet Nuaym el Mucbir'den. Ebu Hureyre ile beraber mescidin arkasına çıktım. O abdest aldı. Ben Aleyhisselatü Vesselam'ı şöyle derken işittim: benim ümmetim kıyamet gününde abdestin izlerinden dolayı yüzleri nurdan pırıl pırıl parlayanlar diye nida edilecektir. Sizden her kim nurunu fazlalaştırmaya gücü yeterse bunu yapsın buyurmuştur. Evet. 137 nolu rivayet Abbad İbn-i Temim amcası Abdullah İbn-i Zeyd el-Ensari'den. Amcası Aleyhisselatü Vesselam'a namazdayken kendisinden bir şey, hades geldiğini zanneden kimsenin durumu ne olacak diye sordu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir ses duyana ya da bir koku hissedene kadar namazını bozma buyurmuştur. Bu şunu anlatmak istiyor kardeşlerim. Öyle hal olur ki insanın bazen rahatsızlığı tutar, karnı kuruldar. Bazen insan yenlendiğini zanneder namazda. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zanla hareket etmeyin, bir koku veyahut bir ses duymadığınız müddetçe namazdan ayrılmayın diyor. Allah hepimize hayır versin. Bu hadis aslında hiç basite alınamayacak bir meseledir kardeşler. O kadar evhamlı insanlar vardır ki abdest aldım mı, almadım mı, yenlendim mi, yenlenmedim mi, abdestim bozuldu mu, bozulmadı mı gibi çok evhama giren insanlar vardır. Belki sizler hakikaten karakterli, evhamsız olabilirsiniz ama öyle insanlar vardır ki elimi yıkadım, yıkamadım, oturdum, oturmadım, yani çok evhamlı, vesveseli insanlar var. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam evhamı, vesveseyi reddediyor. siz koku ve ses duymadığınız müddetçe bu düşünceyi kafanızdan ne yapın? Atın diyor. Evet. Allah şeytanın verdiği her türlü vesveseden bizleri uzak kılsın. Evhamdan, her türlü vesveseden Rabbim bizleri arındırsın. 138 nolu rivayet Kureyb'den, o da İbn Abbas'tan haber veriyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam uyudu. Öyle ki onun horultusu duyuldu. Sonra kalkıp namaz kıldı. Yatağına uzandı. Öyle ki onun uyku sesi duyuldu. Sonra kalktı, namaz kıldı. Sonra bunu bize Sufyan Amr'dan, o da Kureyb'den, o da İbn Abbas'tan birçok kereler anlattı. O şöyle dedi. Bir gün gece teyzem Meymune'nin yanında kaldım. Aleyhisselatü Vesselam o gün sırası ondaydı. Geceleyin kalktı. Gecenin bir kısmı geçince Aleyhisselatü Vesselam uyandı. Asılı olan bir tulumdan hafif bir abdest aldı ve namaza durdu. Ben de onun aldığı gibi bir abdest aldım. Sonra geldim, namazda soluna durdum. Benim yerimi değiştirip sağ tarafına aldı. Sonra Allah'ın dilediği kadar namaz kıldı. Uzanıp uyudu. Öyle ki uyku sesi duyuldu. Sonra müezzin gelip o da namazın vaktinin girdiğini haber verdi. Aleykümselam ve rahmetullah. Onunla beraber namaza gittiler. Abdest almadan namaz kıldı. Amr'a dedi ki, insanlar diyorlar ki Aleyhisselatü Vesselam'ın gözleri uyur ama kalbi uyumaz. Evet. Amr dedi ki, ben Ubeyd İbni Umeyr'i işittim. Şöyle diyordu. Peygamberlerin rüyası sahihtir. Sonra ben rüyamda seni kestiğimi görüyorum ayetini okudu. Evet kardeşlerim, burada uzun bir rivayet. Birçok fayda sağlayan hadislerden bir tanesi. Şöyle, bu hadisten ne anladık diye bir saysak, bir, gece namazının olduğu, iki, gece namazının cemaatle kılınabileceği, üç, cemaatle namaz kılarken cemaatle imamın aynı safta duracağı, dört, cemaatin imamın soluna geldiğinde imam onu eliyle herhangi bir yerinden tutarak sağ tarafına geçirebileceğini, yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gözünün uyuyup kalbinin uyumayacağını, abdest alırken çoğaltmayıp hafif, yani uzuvları birer kere yıkayabileceğini buradan ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gece namazı kendisine biliyorsunuz farzdı. 11 rekattı. Bize ise nafile. Ayşe annemizden gelen rivayette onun gece namazı 13'tü diyor. Yani sabah namazının 2 rekat nafilesiyle 13 rekattır. Evet. Allah hepimize bu hadisle amel etmeyi, bu ilmi almayı nasip etsin. 139 Usame İbn Zeyd'den. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Arafat'tan hareket etti. Dağ yoluna geldiğinde devesinden indi ve bevletti. Sonra hafif bir abdest aldı. Dedim ki, namaz mı kılacaksın ey Allah'ın Resulü? Namaz ileride, yani Müzdelife'de kılınacak dedi ve devesine bindi. Müzdelife'ye geldiğinde devesinden indi ve tam olarak abdest aldı. Sonra namaz için kamet getirildi ve akşam namazını kıldırdı. Sonra herkes devesini bulunduğu yere çökertti. Sonra kamet getirildi. Yatsı namazını kıldırdı. Akşamla yatsı arasında başka bir namaz kılmadı. Evet. Bu da yine birçok istifadelerin olduğu bir rivayet. Dikkat ederseniz hac zamanında haccın menasikinin olduğu bölümlerden birisi nedir? Arafat'ta vakfe, daha sonra Müzdelife'ye hareket. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hac esnasında bir kazayı hacet için gittiğinde abdesti tam almıyor, hafif bir abdest alıyor ve akabinde ileride namaz kılacağı yere geldiğinde tam abdest alıyor. Bu da gösteriyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hep abdestli olduğu abdest bozucu bir şey vuku bulduğunda hemen abdest aldığıdır. Bu sünnetullah'tandır. İlla abdestli gezilecek diye bir şey yok ama abdestli gezmenin fazileti çoktur kardeşlerim. Allah bu ahlakla ahlaklananlardan eylesin bizleri. Burada haccın menasiklerinden bir tanesi de Müzdelife'de akşam ile yatsının cem yapılarak kılınmasıdır. Burada bu da zikredilmiştir. Bu da haccın rükünlerindendir. Ama bunun dışında aleyhissalatü vesselam mukim olsun, seferde olsun, öğle ile ikindi, akşam ile yatsıyı da cem yaptığı vakidir. 140 Ata İbni Yesar'dan İbni Abbas'tan haber vererek şöyle demiştir. İbni Abbas abdest aldı ve yüzünü yıkadı. Bir avuç su alıp ağzını çalkaladı ve burnuna su çekti. Sonra bir avuç su alıp iki elini birleştirip onunla yüzünü yıkadı. Sonra bir avuç su alıp dirseklere kadar sol kolunu yıkadı. Sonra başını mesdetti. Sonra bir avuç su alıp sağ ayağının üzerine azar azar döküp yıkadı. Sonra bir avuç su daha alıp azar azar döküp sol ayağını yıkadı. Sonra şöyle dedi: ben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı böyle abdest alırken gördüm. Evet kardeşler, bu da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın nasıl abdest aldığının tariflerinden bir tanesidir. Besmele çekilir, eller güzelce yıkanır, parmakların arası hilallenir, üç kere ağza su verilir, çıkarılır, üç kere su verilir, sümkürülür, üç kere yüz yıkanır, üç kere sağ el dirseklere kadar, üç kere sol el dirseklere kadar ve kafa komple mest edilir, sonra sağ ayak yıkanır, parmaklar hilallenir, sonra sol ayak yıkanır ve parmaklar hilallenir ve sonra kelime-i şehadet getirilir ve abdestten kalan arta kalan su içilir. Evet, Peygamber Aleyhisselam'ın abdesti budur. Allah hakkıyla alanlardan eylesin. 141 İbn Abbas'tan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, şayet biriniz eşiyle cinsi münasebetten önce Bismillah, Allah'ın adıyla, Allah'ım bizi ve bizden olacak çocuğu şeytandan uzaklaştır derse ve bu ilişkiden sonra da Allah onlara bir çocuk nasip ederse şeytan o çocuğa zarar veremez. Evet kardeşlerim, bu da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın her halükarda Allah'ın adını anmayı bizlere ne yapıyor? Emrediyor. Her işin başı besmeledir, Bismillah'tır. Bir erkek de kadınla varmadan önce Allah'ın adını zikretmelidir. Şayet Allah Azze ve Celle o karı ve kocaya bu münasebetten dolayı bir çocuk nasip ederse o çocuktan şeytan ne yapar? Uzaklaşır diyor. Rabbim her halükarda kendisini zikreden samimi kullardan eylesin bizleri. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yine bir sözünde tuvalete girmek isteyen kimsenin girmeden önce ne söyleyeceğini şöyle öğretiyor. 142 nolu rivayet Enes'te. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tuvalete gireceği zaman şöyle derdi: Allah'ım pislikten ve pis olan şeylerden, dişi ve erkek şeytandan sana sığınırım. Evet. Demek ki kişi kazayı hacette bulunacağı bir yere gittiğinde Bismillah, Allahümme inni euzu bike minel hubsi vel habais demesi gerekiyor. Allah'ım pislikten ve pis olan şeylerden, dişi ve erkek şeytandan sana sığınırım. 143 nolu rivayet İbn Abbas'tan. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam helaya girdi. Ben de onun abdest alması için su hazırladım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam suyu gördüğünde bunu kim koydu diye sordu. Kendisine suyu kimin koyduğu haber verilince eşi Meymune bintul Haris tarafından, bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam Allah'ım onu dinde anlayışlı kıl diye dua etmiştir. Bakın kardeşlerim, demek ki ufacık görülen bir amel koskoca bir hayrın işlenmesine, hem de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın duasına mazhar olmaya sebep oluyor. Belki bu günümüzde bu hadisi anlamamız biraz zorlaşabilir ama şöyle o günkü ortamı şöyle bir koklayacak olursanız, o gün su yok ve taşla istinca var ve tuvalet diye bir şey yok, insanlardan uzaklaşıp ta sahralara gitme ortamı var. Böyle bir ortamda kazayı hacete giden birisine yanında su götürüp ona sunma basit bir olay değil ve ona hakikaten çok büyük bir iyilik mesabesinde olması hasebiyle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam önce bunu kimin koyduğunu soruyor, daha sonra İbn Abbas olduğu söylenince ona Allah'ım onu dinde anlayışlı kıl diye dua etmiş ve bu duanın tesirini de İbn Abbas'ın hayatında görmemiz mümkün. Allah ondan razı olsun. 144 no'lu rivayet Ebu Eyyub el-Ensari'den. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, sizden biriniz büyük abdest bozmak için çıktığında kıbleye önünüzü veya arkanızı dönmeyin. Ancak Medine'nin doğusuna ve batısına doğru dönün. Kardeşlerim, bu rivayet birçok meseleye temel nokta koyan rivayetlerden bir tanesi. Birçok rivayet gelecek bundan sonra. Ebu Eyyub el-Ensari diyor ki Müslüm'de gelen bir ziyadelikte, Allah kendisinden razı olsun, biz diyor ticaret için Şam'a geldik. Şam'da tuvaletleri hep kıble yönüne gördük. Tuvaletler çok dardı diyor. Dönebildiğimiz kadar döner, çıktıktan sonra da Allah'a istiğfar ederdik diyor. Yani bu da gösteriyor ki daha önce kazayı hacet için insan ön veya arkasını kıbleye dönebiliyordu. Bundan daha önce nehyedilmemişti. Ama Mekke'nin fethinden sonra, belli bir zamandan sonra kıbleye ön ve arkanın dönülmesi yasaklanmıştır, haram kılınmıştır. Bu hadis son noktayı koymuştur. Evet. 145 no'lu rivayet Abdullah İbni Ömer'in, Allah ondan razı olsun. İnsanlar diyorlar ki büyük fethi giderirken kıbleye ve Beytül Makdis'e doğru yönelme. Bir gün ben evimizin damına çıkmıştım. Aleyhisselatü Vesselam'ı iki kerpiç üzerinde Beytül Makdis'e yönelmiş bir şekilde hacetini giderirken gördüm demiştir. Onunla bu mesele Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen sünneti bilmediğini kastederek, sanırım sen namazdayken secdesinde karnını baldıra yapıştıranlardansın buyurmuştur. Evet. Bu da daha önce olan vakalardan. 146 Ayşe annemizden, Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımları geceleyin hacetlerini gidermek için Mesaniye giderlerdi. Yani ta Baki mezarlığın yanında bir yerdir. Ömer, Allah'ından razı olsun, Aleyhisselatü Vesselam'a şöyle derdi: hanımlarına evden çıkmalarını yasakla. Aleyhisselatü Vesselam bunu yapmamıştı. Gecelerden bir gece Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımı Sevde bintü Zema yatsı vaktinde evinden dışarı çıktı. Sevde uzun boylu bir kadındı. Ömer ona şöyle seslendi: seni tanıdık ey Sevde. Ömer hicab ayetinin inmesini çok arzu ediyordu. Bundan sonra Allah Azze ve Celle hicab ayetini indirdi. Ayşe, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kadınlara şöyle dedi: hacetinizi gidermek için evlerinizden çıkmanıza izin verildi. Yani sahraya, boş bir alana. Evet kardeşlerim, Allah onlardan razı olsun. O gün hakikaten öyle günlerde İslam'a sahip çıkmışlar ki hem yokluk hem zorluk birçok müşkülat, ama buna rağmen dinlerini güzel bir şekilde yaşayıp bizlere örnek olmuşlardır. Allah onlardan razı olsun. O gün evlerde tuvalet edinme diye bir olay çoğu zaman yoktu. Ve kadınlar da bu yönden hakikaten muzdariplerdi. İşte Ömer'in kadınların dışarıya çıkmasında ey Allah'ın Resulü onları yasakla demesi ve Allah Azze ve Celle'nin hicap ayetini indirmesi burada muhtasaran geliyor. İleride geniş bir şekilde geleceği için üzerinde fazla durmak istemiyorum. 148 nolu rivayet Abdullah İbn Ömer'den. Bir gün evimizin damına çıkmıştım. Aleyhissalatü vesselamın sırtını kıble cihetine, önünü de Şam cihetine dönmüş bir şekilde kazayı haceti giderirken gördüm. Bu da evlerde hela edinme babı olarak zikredilmiştir. 149 yine aynı. 150 Enes İbn Malik'ten. Allah Resulü Aleyhissalatü vesselam kazayı hacetini gidermek için çıktığında ben ve bir çocuk deriden yapılmış suyla dolu bir kabı beraberimizde getirirdik. Evet, burada da su ile istinca etmenin, helada su ile taharetlenmenin güzel bir şey olduğu bize anlatılıyor. Evet, temizlenmesi için beraberinde su taşınan kimse babında Ebu Derda'dan şöyle bir söz geliyor. Sizin içinizde Aleyhisselatü Vesselam'ın ayakkabılarına, temizlenecek suyuna ve yastığa sahip olan kimse yok mudur? Ona günlük işlerinde hizmet eden birini soruyordu. Ayakkabıdan kasıt Abdullah İbni Mesud olduğu söylenmiştir. Hakikatte ise Aleyhisselatü Vesselam'dır. 151 Ata İbni Ebu Meymune'den. O şöyle demiştir. Enes'i şöyle derken işittim. Aleyhisselatü Vesselam hacetini gidermek için çıktığında ben ve sahabeden veya Aleyhisselatü Vesselam'a hizmet edenlerden bir çocukla beraber deriden yapılmış suyla dolu bir kapla onun arkasından giderdim. 152 nolu rivayet Ata İbni Ebu Meymune'den, o da Enes İbni Malik'ten. Aleyhisselatü Vesselam alo, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam helaya girer. Ben ve bir çocuk beraberimde deriden yapılmış suyla dolu bir kap ve mızrak uçlu değnek asa taşırdım. Suyla istinca ederdi. Şimdi burada bir de mızrak uçlu değnek eklendi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın helaya çıkarken beraberinde suyla beraber mızrak taşımasının sebebi Aleyhisselatü Vesselam heladan çıktığında abdest alır, abdest aldığında da namaz kılardı. Namaz kılarken de bunu, yani mızrak uçlu asayı kendisine sütre edinirdi ve sütresiz namaz kılmazdı. Evet, 153 nolu rivayet Ebu Katade'den. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sizden biriniz su içerken su içtiği kabın içine nefes alıp vermesin. Yani hohlamasın. Bevletmek için helaya girdiğinde sağ eliyle taharetlenmesin, sağ eliyle istinca etmesin buyurmuştur. Burada da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sağ elle istinca etmenin, avret mahallini yıkamanın yasak olduğunu, haram olduğunu bildirmiştir kardeşler. Zaruretler hariç. 154 nolu rivayet yine Ebu Katade'den. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sizden birisi bevlederken avret mahallinden sağ eliyle tutmasın, sağ eliyle istinca etmesin, su içerken kabın içine nefes alıp vermesin, yani hohlamasın. Yine burada anlatılan sağ elle taharetlenmenin, istinca etmenin ve avret mahallinden tutmanın yasaklanması bildirildiği gibi su içerken birçok insanın, dikkat ederseniz, bardağın içine nefes verdiğini görürsünüz. Burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nefes vermeyi yasaklıyor. Su içerken bardağın içine nefesinizi vermeyin, hohlamayın buyurmuştur. Tabi bunun hakkında birçok insanlar yorumlar yapmış. İşte insan nefes alırken oksijen alır, çıkarırken karbondioksit verir. İşte o da bardağın içine gider, tekrar zehir oraya döner falan gidiyorlar. Ama biz bunların üzerinde durmak istemiyoruz. Nefes vermeyin diyorsa vermeyelim. Demek ki bunda bir sıkıntı var. Evet. 155 nolu rivayet Ebu Hureyre'den. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hacetini gidermek için dışarı çıktı. Ben de onun arkasından yürüdüm. Arkasına dönüp bakmazdı. Ben de ona yaklaştım. Dedi ki, benim için taşlar topla da onlarla istinca edeyim. Bana kemik ve hayvan dışkısı gübre getirme. Elbisemin ucuyla ona taşlar getirip yanına koydum ve ondan uzaklaştım. Hacetini giderdiğinde taşlarla istinca etmiştir. Burada daha ilerideki rivayetlerde gelecek inşallah kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cin gecesinde İbn-i Mesud'la beraber bir mevkide orada cinlerle konuşmuş, onlara dini anlatmış ve onların Müslüman olmalarına sebep olmuştur. Oradan geldikten sonra Aleyhisselatü Vesselam kemiklerle ve hayvan dışkılarıyla istinca etmeyin. Çünkü bunlar kardeşlerinizin ve kardeşlerinizin bineklerinin yiyecekleridir diyerek taşlarla istinca etmeyi, kemik ve tezeklerle hayvan dışkılarını kurumuşlarıyla istinca etmeyi yasaklamıştır. 156 Abdullah İbni Mesud'dan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam helaya kazayı hacetini yapabileceği boş ve insanlardan uzak bir yere gitti. Ve bana kendisine 3 taş getirmemi emretti. 2 taş buldum, 3.'yü aradım ancak bulamadım. Onun yerine hayvan dışkısı getirdim. 2 taşı aldı ve gübreyi attı. 157 İbni Abbas'tan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam abdest alırken uzuvlarını birer kere yıkadı. 158 Abdullah İbni Zeyd'den Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam abdest alırken uzuvlarını ikişer kere yıkadı. Evet kardeşlerim, abdestten alakalı rivayetleri İmam Bukhari getirirken bir kere yıkadığını, iki kere yıkadığını, üç kere yıkadığını getiriyor. Burada en azı bir, en fazlası üçtür. Allah İmam Bukhari'den razı olsun. Bu rivayetleri getirerek yerine göre nasıl hareket edeceğini Müslümanlara bildirme babındandır. 159 nolu rivayet Osman'ın himayesinde bulunan Hurman haber vermiştir. O Osman İbni Affan'ı abdest alırken görmüş. O su kabı istedi ve ellerine üçer kere su döküp yıkadı. Sonra sağ elini su kabına sokup su alarak ağzına verip suyu ağzında çalkaladı ve dışarı çıkardı. Ve burnuna su verip sümkürdü. Sonra yüzünü ve dirseklere kadar ellerini üç kere yıkadı. Başını mestetti. Sonra aşık kemiğine kadar ayaklarını üç kere yıkadı. Sonra dedi ki, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Her kim benim aldığım gibi abdest alır, sonra iki rekat namaz kılar ve bu amelleri yaparken kendisiyle konuşmazsa, yani dünyalık işlerden kendini uzaklaştırarak nefsini rahatlatırsa geçmiş günahları bağışlanır buyurmuştur. Evet, bu da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın aldığı abdesti anlatan en güzel rivayetlerden bir tanesidir. Kardeşlerim, bu ağza ve burna su verme meselesinde bir seferde aynı anda hem ağza hem burna su verme geldiği gibi ayrı ayrı vermede gelmiştir. Allah her ikisini yapandan da razı olsun. hadislerde öyle de böyle de gelir. Bazı arkadaşlar abdest alırken ağza ve burna ayrı su verilmeyeceğini, sadece bir seferde hem ağza hem de burna verileceğini söylemişlerdir. Bu onlar yanlış düşünüyorlar. Çünkü gelen rivayetlerde her ikisi de mevcut. İsteyen bir seferde hem ağza hem burna verebilir. İsteyen ayrı ayrı hem ağza hem burna verebilir. Evet. 160 no'lu rivayet Urve Humran'dan. Osman abdest aldıktan sonra şöyle demiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, her kim güzelce bir abdest alır ve farz namazını kılarsa, bir sonraki vakitlerdeki namazı kılıncaya kadar bu arada işlemiş olduğu günahlar bağışlanır. Urve dedi ki, Osman İbni Affan'ın Bakara suresinin 159. ayeti okuduğunu duydum. İndirdiğimiz apaçık delilleri ve irşat yollarını kitapta insanlara açıklamamızdan sonra gizleyenler, işte onlara hem Allah lanet eder hem de lanet edilecek olanlar, edebilecek olanlar lanet ederler. Evet kardeşlerim, demek ki güzel bir abdest alma akabinde hemen iki rekat nafile bir abdest namazı kılma insana birçok hayrı ne yapıyor? Kazandırdığı gibi güzel bir abdest alıp farz namazını kılma, bir dahaki farz namaza kadar abdesti muhafaza etme insanı da ne yapıyor? Arada işlemiş olduğu günahlara da kefaret oluyor. İnsan bazen bu rivayetleri okuyunca, ya diyor, hakikaten insanoğlu günah makinesi mi? Bir namazı kıldıktan sonra öbür namaza kadar bir an olsun nefsini günahlardan arındıramaz mı? Günahlardan uzak duramaz mı? Evet. Maalesef Ademoğlu topraktan yaratılması hasebiyle günaha ve isyana çok meyilli bir varlık. Maalesef nefis insana her zaman kötülüğü ilham etmesi hasebiyle insan günaha çok meyilli ve günaha doğru adım atmada hakka adım atmaktan daha fazla meyli vardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da dediği gibi, eğer siz günah işlemeyecek olsaydınız Allah günah işleyen topluluklar halk ederdi, onlar tövbe eder, Allah da günahlarını affederdi diyor. Allah hatalardan uzak duranlardan eylesin bizleri. Evet. 161 no'lu rivayet Ebu Hureyre'den. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, her kim abdest alırsa burnuna su verdiğinde burun nefesiyle onu çıkarsın. Her kim de taşlarla istinca ederse onun sayısını teklesin. Evet. Burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam önce abdeste burnun temizlenmesini söylüyor. Diğer rivayetlerde gelecek. Özellikle sabah namazında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın burnuna üç kere su verip sümkürmeyi bizlere emrediyor. Çünkü diyor, şeytan insanın burnunda, genizinde geceler, burnuna üç kere su verin ve sümkürün demiştir. İstinca yaparken de taşları tek olarak çoğaltın diye bizlere tavsiyede bulunmuştur. Allah hepimize hayır versin, anlayış versin. 162 no'lu rivayet Ebu Hureyre'den. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, sizden biriniz abdest alırken burnuna su versin, sonra onu çıkarsın. Her kim taşlarla istinca yaparsa sayısını tek yapsın. Sizden biriniz uykusundan uyandığı zaman abdest suyuna elini sokmadan önce elini yıkasın. Çünkü hiçbirinizin elinin nerede gecelediğini bilmez buyurmuştur. Bu da ziyadelik olarak uyandığında kişinin elini güzelce yıkaması ve ondan sonra abdest kabına elini daldırmasını söylüyor. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın abdest alırken bizim gibi çeşmeden şuradan buradan değil, onun devamlı kullandığı bir abdest kabı vardı. Aleyhissalatü vesselam ondan eline döker, güzelce yıkadıktan sonra o kabın içine elini avucunu sokarak avuçluya avuçluya ağza, burna ve yüze, daha sonra mest eder, ayaklarına döker idi. 163 Abdullah İbni Amr'dan. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la yaptığımız yolculukların birinde o bizden geride kalmış ve bize sonradan yetişmişti. Bu arada ikindi namazının vakti girmişti. Biz de abdest almaya başladık. Sıra ayaklarımıza geldiğinde ellerimizi ayaklarımızın üzerinden hafif değdirerek geçiriyorduk. Bunu gören Aleyhisselatü Vesselam yüksek bir sesle iki veya üç kere "Vay ateşte yanacak o topuklara" diye nida etmiştir. Evet, bu hadis daha önce geçtiği için üzerinde fazla durmuyorum ama açıklamak istediğimiz önemli vurgu şurası: abdest alırken dikkat etmediğimiz bazı yerler var ki, bu bir topuk tarafı, bir de tırnaklar tarafı ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam özellikle topuklara ve tırnaklara çok dikkat edilmesi gerektiğini, buralara su dokanmadığında oralara ateş dokanacağını ve oradan azap edileceğini bizlere bildirmiştir. Allah dikkat edenlerden eylesin. 164 nolu rivayet Humran'dan. Osman İbni Affan'ı abdest alırken gördüm. O abdest almak için su istedi. Su kabından ellerine su döküp üç kere yıkadı. Sonra sağ elini su kabına dökerek bir avuç su aldı. Ağzına ve burnuna su verdi. O suyla ağzını çalkaladı ve o suyla burnundaki suyu burun nefesinden çıkardı. Sonra yüzünü ve dirseklere kadar ellerini üç kere yıkadı ve sonra şöyle dedi: Aleyhissalatü Vesselam'ın bu aldığım abdest gibi abdest aldığını gördüm. Sonra her kim bu benim abdestim gibi abdest alır, sonra da iki rekat namaz kılar ve bu ikisini yaparken de ihlaslı bir şekilde yaparsa Allah geçmiş günahlarını bağışlar. Evet. 29. bab, abdest alırken topukları yıkama babı. Talik'ten İbn-i Sirin'den şöyle bir söz geliyor: abdest alırken su girmesi için yüzüğünü oynatarak yüzük yerini yıkardı diye bir söz gelmiştir. Evet, yüzüğü olan abdest alırken yüzükle parmağının arasını ovarak oradan su geçmesini sağlar. 165 nolu rivayet Muhammed İbni Ziyad'dan, o da Ebu Hureyre'den: İnsanlar temizlik için hazırlanmış, bir kaptan abdest alırlarken yanımıza geldi ve şöyle dedi: abdestinizi güzelleştirin, tam ve kamil bir şekilde alın. Aleyhissalatü Vesselam "Vay o ateşte yanacak topuklara" derken işittim buyurmuştur. 166 nolu rivayet Said el Makbari'den: Ubeyd İbni Cüreyç'in Abdullah İbni Ömer'e şöyle dediğini haber verdi: ey Ebu Abdurrahman, senin yapıp da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabından bazılarının yapmadığı dört haslet görüyorum sende. İbni Ömer, o hasletler nedir ey İbni Cüreyç dedi. İbni Cüreyç dedi ki: Kabe'nin rükünlerinden ancak Rüknül Yemani ile Hacerül Esvet'e dokunduğunu gördüm. Üzerinde kılı olmayan tabaklanmış deri ayakkabı giydiğini ve onu sarıya boyadığını gördüm. Sen Mekke'de bulunduğun sırada insanlar Zilhicce ayının hilalini gördüklerinden itibaren telbiye getirmeye başladılar. Sen ise telbiye günü, yani Zilhicce ayının 8. günü, Arafat'tan önceki gün telbiye getirdiğini gördüm. Bunun üzerine Abdullah İbni Ömer şöyle dedi: Kabe'nin rükünlerine gelince ben Aleyhisselatü Vesselam'ın bu iki rüknü, yani Rüknül Yemani ve Hacerül Esved'den başkasına dokunduğunu görmedim. Tabaklanmış deri ayakkabıya gelince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam üzerinde kılları olmayan tabaklanmış deri ayakkabı giydiğini ve onun için abdest aldığını, içinde abdest aldığını gördüm. Ben de onu giymeyi seviyorum. Onun sarı renkle boyanmasına gelince ben Aleyhisselatü Vesselam'ı bu renkle boyadığını gördüm. Ben de o renkle boyamayı seviyorum. Telbiyeye gelince ben Aleyhisselatü Vesselam'ın devesinin hareket için ayağa kalkıp doğrulmadıkça, yani Zilhicce ayının 8. gününden önce telbiye getirdiğini görmedim buyurmuştur. Evet. Allah ondan razı olsun. İbn Ömer kendisine bir şey sorulduğunda veya yanlış bir şey gördüğünde sizin için en güzel örnek Allah Resulü değil miydi diyerek hep Aleyhisselatü Vesselam'dan gördüğünü insanlara anlatmıştır. Burada da dikkat ederseniz ayakkabıyı sarıya boyadı diye kendisi de ayakkabısını sarıya boyamıştır. Evet. 167 Ümmü Atiye'den Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kadınlara kızı Zeynep'in cenazesinin yıkanması hakkında onu yıkamaya sağ tarafından ve abdest uğuzlarından başlayın buyurmuştur. Bunu da İmam Bukhari yıkanırken ve abdest alırken sağla başlamak babı diye bir bab açarak bu şekilde muhtasaran hadisi rivayet etmiştir. Demek ki ister gusül olsun, ister abdest olsun, ister bir cenazeyi yıkama olsun, tamamen sağdan başlanmanın sünnet olduğunun delilidir. 168 Ayşe annemizde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ayakkabı giyerken, saçını tarayıp yağlarken, temizlenip abdest alırken ve her işinde sağla başlamak hoşuna giderdi. Evet kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dinde hayır olan, temiz olan, güzel olan şeyleri sağlam başlar. Temizlenme, yani taharetlenme veyahut başka bir şey yapılacaksa onu da sol elle yapılırdı. Hatta sağ ile ye, sağ ile iç, sağ elinden ver, sağ elinden al demiştir. Çünkü şeytan solla yer, sol eliyle içer, sol eliyle verir ve sol eliyle alır buyurmuştur. Allah sağ eliyle hareket edenlerden eylesin. 32. bab, namazın vakti yaklaştığında abdest almak için su isteme babı. Burada Ayşe annemizden Talik'ten bir rivayet var. Ayşe annemiz sabah namazının vakti girince su arandı fakat bulunamadı. Bunun üzerine teyemmüm ayeti indi demiştir. 169 nolu rivayet Enes İbn-i Malik'ten ikindi namazının vaktinin yaklaştığı bir zamanda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı gördüm. İnsanlar abdest almak için su arasalar da bulamadılar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a abdest alması için bir kap su getirildi. Aleyhisselatü Vesselam kendisine getirilen su kabının içine elini koydu ve insanlara ondan abdest almalarını emretti. Enes dedi ki, Aleyhisselatü Vesselam'ın parmaklarının altından suyun tıpkı kaynağından kaynadığı gibi kaynadığını gördüm. Öyle ki orada bulunan herkes sırasıyla hiç kimse kalmayacak şekilde o sudan abdestini aldı. Evet kardeşlerim, bu da namazın vakti yaklaştığında abdest almak için su isteneceği babından bir rivayet. Suyun olmadığı kıtlık zamanı veyahut su çok az olup da orduya veya oradaki insanlara yetmediği bir ortamda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam daha başka yerde büyük uzunca geldiği için açıklama ihtiyacı hissediyorum. Kendisi bir leğen getirtiyor, bir kazan gibi leğen. Son su kendisinin mübarek ellerine şöyle dökülüyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Rabbine dua ediyor ve parmakların arasından sanki yerden, pınardan suyun çıktığı gibi sular fışkırmış ve herkes abdest almış, su kırbalarını doldurmuş. En son kişi abdest alana kadar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öylece kalmış ve hiç yerinden kıpırdamamıştır. Bu da Allah Azze ve Celle'nin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a verdiği mucizelerinden bir tanesidir. Tabi inananlar için biz işittik ve iman ettik, tasdik ettik. 33. İnsan saçının yıkanmış olduğu halde suyun hükmü babı. Ata İbni Ebu Rabah Mina'da insanların kesilen saçlarından iplik ve sicim olarak faydalanmasında bir sakınca görmemiştir. 170 nolu rivayet İbni Sirin'den, o şöyle dedi: Abideye dedim ki bizim yanımızda Enes ve Enes'in ailesi tarafından elde ettiğimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın saçı vardı. Bunun üzerine Abide dedi ki yanımda Aleyhisselatü Vesselam'ın saçından bir tek telin olması bana dünya ve içindekilerinden daha sevimlidir buyurmuştur. Evet. 171 İbn-i Sirin'den, o da Enes'ten, Aleyhisselatü Vesselam veda haccında cemresini taşlayıp kurbanını kestikten sonra saçını tıraş ettirdi. Ebu Talha saçından ilk alan kimseydi. Evet kardeşler, Aleyhisselatü Vesselam sağlığındayken sahabe, Allah onlardan razı olsun, etrafını demir duvarlar gibi örmüş ve hariçten bir düşmanı asla kendisine yaklaştırmamıştır. Böyle olduğu gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sakalından bir tüy düşse, saçı tıraş olup yere bir kıl düşse, sahabeler onu hep paylaşmıştır. Evet. 172 Ebu Hureyre'den, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam birinizin kabından köpek su içtiği zaman o kabı 7 kere yıkayın. Evet. Bu da Aleyhisselatü Vesselam'ın bizlere bildirdiği tavsiyelerden bir tanesidir. Kedi içtiğinde bir şey yok. Hatta Ayşe annemizden ileride gelecek, oradan yiyeceklerden bir şey ısırdığında Aleyhisselatü Vesselam aynı o kedinin ısırdığı yerden kendisi de ısırıp yemiştir. Ama bir köpek bir kabı yaladığında veya bir şey su içtiğinde o kabı 7 kere yıkayın, iyice temizleyin buyurmuştur. 173 Ebu Hureyre'den, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İsrail oğullarından bir adam susuzluktan dolayı nemli ıslak toprağı yalayan bir köpek gördü. Adam ayakkabısını çıkarıp onunla köpek susuzluğunu giderene kadar ona su verdi. Allah onu övdü, onun amelini kabul etti ve onu cennetine koydu. Bu ileride gelecek bu rivayette. Burada İmam Bukhari muhtasaran rivayet etmiştir. Fahişe bir kadın sıcak bir günde bir kuyunun etrafında dili iyice sarkmış bir köpeğin dolaştığını görünce anlıyor ki susuz. Kuyudan çıkaracak hiçbir araç bulamıyor. Zahmetle kuyuya iniyor. Papucuyla su doldurup doldurup çıkarıp köpeği suluyor ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her yaş ciğeri sulayana Allah rahmet eder, ben o kuldan daha da merhametliyim diyerek onu mağfiret ediyor ve hidayet ediyor. Bu da gösteriyor ki yapılan her hayırlı amel insana birçok hayrı da beraberinde getiriyor. Hiçbir zaman yapılan bir amel küçümsenmeyeceğini, o amelin Allah indinde çok çok önemli bir şey olduğunu gösteriyor. Düşünün, bir su birikintisine şöyle bir küçücük bir taş atsanız birçok dalganın olduğunu ve dalgaların gittikçe büyüdüğünü ve yayıldığını görürsünüz. Yapılan hayırlar da hep bu mesabededir. Şurada sarf edilen bir sözün sadece burada kaldığını zannetmeyin. İmam Bukhari bu hadisleri toplarken belki de bugüne kadar böyle ciltler halinde yazılıp geleceğini, her dile tercüme edileceğini veyahut bizim tarafımızdan veyahut bizden sonra gelen insanların seslendirilip yazılıp tercüme edilip nesillere aktarılacağını belki de hiç hesaplamamıştı. Allah hayırda yarışan insanlardan razı olsun ve sayılarını artırsın. Yapılan her amel, hayırlı amel Allah indinde çok çok önemlidir. Siz küçük görseniz bile. 174 Abdullah İbni Ömer'den Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zamanında köpekler mescitten gelip geçer ve bevlederlerdi de üzerine su dökmezlerdi. Evet, bu da o günkü mescitlerin bugünkü mescitler gibi olmadığını gösteriyor. Bugün mescitlerin neden boş, sadece ihtiyarların kaldığını şimdi anlayabiliyorsunuz değil mi kardeşlerim? Şimdi mescit halı olmasa, değerli tablolar olmasa, koca koca avizeler olmasa, kapı diye bir şey olur mu? Olmaz değil mi? Herkes, çoluk, çocuk, kadın, kız oraya gelir değil mi? Evet. Ama mescit halılarla döşenirse, avizeler olursa, klimalar olursa, yerden ısıtmalar olursa, tabii ki demir kilidi de olur. Namazdan 5 dakika önce açılır, 5 dakika sonra da ne yapar? Kapanır. Hem de merkezi ezan sistemi bile olur. Çünkü kimsenin mescitte gözü yok ki Allah'ın ibadetini yapmakta iştiyakları olsun. Gördüğünüz gibi Abdullah İbni Ömer'den gelen rivayette köpekler mescitte dolaşabiliyor ve bevledip gidebiliyor. Bu da gösteriyor ki mescidin kapısı yok. Bir tane kapı değil, demek ki birçok yönünde kapılar var ki oradan gelen buradan ne yapabiliyor? Gidebiliyor. Ve köpeklerin oradan geçmesinden rahatsızlık duyulmuyor ki, yer kum. Dışarı gibi. Allah öyle mescitlerde tekrar namaz kılmayı hepimize nasip etsin. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde Yahudiler ve Hristiyanlar ayakkabılarıyla, mesleriyle namaz kılmazlar. Sizler diyor onlara muhalefet edin, ayakkabılarınızdan, meslerinizden namaz kılın. Bazen dükkanda sırf sünneti uygulayalım diye ayakkabıyla bir namaz kılmaya kalktığımızda dışarıdan geçen insanların şunlara bak. Ayakkabıyla namaz kılıyor. Başımıza taş yağacak. Şunların yaptıkları işlere bak. Böyle şey mi olur gibi namazdayken arkamızdan söz söyleyen insanları duyabiliyoruz. Halbuki sen orada bir sünneti icra etmeye ve bir sevap ummayı düşünürken güya Müslüman olduğunu söyleyip güya seni uyarma yoluna giden insanların namazını ifsad edici konuşmalarını duyuyorsun. Hadi burası senin dükkan. Bir de bunu ayakkabıyla bir mescide girdiğinizi düşünün. Herhalde namazdayken seni paketleyip atarlar dışarıya. Evet. 175 ne olur rivayet Adi İbni Hatim'den. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a av köpeğinin hükmünü sordum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam eğitilmiş av köpeğini avın üstüne saldığında onu öldürürse avını ye. Köpek o avdan yerse onu yeme. Çünkü köpek o avı kendisi için tutmuştur. Dedim ki köpeği avın üstüne salıyorum da onun yanında başka bir köpek buluyorum. Aleyhissalatü vesselam onu yeme. Sen kendi köpeğinin üzerine besmele çektin, yani onu Bismillah diyerek gönderdin. Diğer köpeğin üzerine besmele çekmedin buyurmuştur. Evet kardeşlerim, bu hadis-i şerifte de birçok faydalar var. Almamız gereken çok güzellikler var. Burada Allah onlardan razı olsun. Sahabe ava gidiyor ve avda eğitilmiş av köpeğini kullandığını söylüyor. Burada ben ne yapayım diyor. Nasıl ki oku attığında veyahut kurşunu silaha yerleştirdiğinde Bismillah demek zorundaysan, köpeği de gönderdiğinde ava besmele çekmek zorundasın. Burada köpeğin hayvanı, köpeği gönderdiğinde besmele çekiyorsun. Sadece olay burada bitmiyor. Köpek avı tutup getirdiğinde bakıyorsun. Eğer ısırmışsa, yani ondan bir parça koparmışsa, onu diyor kendine ayırmış. Sen onu yeme. Şayet o köpeğin yanında başka bir köpek daha varsa yine o avı alma. Çünkü hangisinin onu tutup öldürdüğünü, yakaladığını bilemeyebilirsin. Çünkü sen kendi hayvanını besmeleyle gönderdin, öbürünü değil diyor. Şimdi anladınız mı? Helal da belli, haram da belli. Bunların ikisine dikkat ettiğinde din ve ırz nasıl korunuyor? İşte helal ve harama dikkat eden şüpheli şeylerden de ne yapar? Uzak durmayı becerir. Allah dinini koruyanlardan eylesin. Evet. 34. bab, sizden biri heladan gelmişse ayeti kerimesi ve abdestin ancak ön ve arkadan çıkan şeylerden dolayı alınacağı babı. Atadan gelen rivayette önden veya arkadan çıkan bir şey abdesti bozar demiştir. Cabir İbn Abdullah'tan gelen rivayette ise namazda güldüğü zaman namazını tekrar kılar ancak tekrar abdest almazsın buyurmuştur. Burada Talik'ten geliyor kardeşlerim bu rivayetler. Cabir İbn Abdullah gülmenin namazı bozacağını zikretmiştir. Aleykümselam ve rahmetullah. Hasan İbn Ebul Hasan el Basri'de saçını kısaltan, tırnağını kesen ve mestini çıkaran kimseye abdest alması gerekmez buyurmuştur. Çünkü bunlar abdest bozucu değildir. Bazen insan çorabın üzerine, mestin üzerine mest yapıyor ya, bunları çıkarınca acaba abdest bozuldu mu gibi şüpheye düşüyor ya. Yani abdest bir şey değil ki çıksın. Sadece mestini çıkarmışsın, abdestin yerinde duruyor sağlam. Hiç kafana takma, şüphe duyma diyor. Evet. Yine Müslümanlar yaraları olduğu halde namaz kılmışlardır. Kan çıkmasından dolayı abdest almamışlardır. Tavus'tan, Muhammed İbni Ali'den, Ata'dan, Hicaz ehlinden vücudun herhangi bir yerinden çıkan kandan dolayı abdest almak gerekmez. Yine İbni Ömer küçük bir yarayı sıktı ve ondan kan çıktı, irin çıktı. Bundan dolayı abdest almadı ve namaza devam etmiştir. Yine Abdullah İbni Evfa kan tükürdü de namazına devam etti. Yine İbni Ömer ve Hasan-ı Basri hacamat yoluyla kan aldıran birine onun üzerine hacamat yaptırdığı yeri yıkamaksından başka bir şey gerekmez buyurmuştur. Evet kardeşlerim, bu da kanın abdesti bozmadığını ve kanın abdesti bozucu bir şey olmadığının zikrinin beyanıdır. 176 nolu rivayet Ebu Hureyre'den, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir kul namazı bekleyerek abdestini bozmadan mescitte oturursa o namazdaymış, namaz kılıyormuş gibi sevap kazanır. Fasih Arapçası olmayan bir adam hades nedir ey Ebu Hureyre diye sorduğunda Ebu Hureyre o sesli yellenmedir buyurmuştur. Evet. 177 Abbad İbni Temim amcası Abdullah İbni Zeyd el Mazeri'den bildirdi. Aleyhissalatü Vesselam namaz kılan kimse yellenmeyle alakalı bir ses işitinceye veya bir koku duyuncaya kadar namazı terk etmesin buyurmuştur. 178 nolu rivayet Ali'den, ben mezisi çok olan biriydim. Aleyhissalatü Vesselam'a bundan sormayı utandım da Mikdad İbni Esved'e bunu sormayı emrettim. O da sordu. Aleyhissalatü Vesselam bundan dolayı abdest gerekir buyurmuştur. 179 Zeyd İbni Halid'den, Osman İbni Affan'a, bir kişi hanımıyla cima eder fakat bu esnada meni gelmezse ne yapması gerekir dedi. Osman dedi ki avret mahallini yıkar ve namaz abdesti gibi abdest alır dedi. Osman dedi ki ben bunu Aleyhisselatü Vesselam'dan işittim. Evet, bu hadis Mekke'nin fethinden sonra nesk olmuştur. Çünkü Ayşe annemizden gelen rivayette bir erkek bir kadının dört bacağı arasına girerse gusül vacip olur, su gelmese de buyurmuştur kardeşlerim. 180 ne olur rivayet Ebu Said el-Hudri'den. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ensardan bir adama haber gönderip gelmesini emretti. Adam yıkanmadan dolayı başından damla damla su akar bir halde gelince aleyhissalatü vesselam galiba seni acele davranmaya zorladık dedi. O zat evet dedi aleyhissalatü vesselam. Cima halindeyken süratli davranmaya zorlanır ya da meni gelmezse abdest alman gerekir, gusle gerek yok buyurmuştur. Bu Talh bin Ali'dir. Allah ondan razı olsun. Bu da Mekke'nin fethinden önceydi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Mekke'nin fethinden sonra guslün vacip olduğunu bildirmiştir. Bunun hükmü kalkmıştır. 181 nolu rivayet Usame İbn-i Zeyd'den. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Arafat'tan hareket edince bir dağ yoluna yöneldi ve hacetini giderdi. Ben su dökmeye, o da abdest almaya başladı. Dedim ki ey Allah'ın Resulü, namaz mı kılacaksın? Namaz ileride, Müzdelife'de buyurmuştur. Bu da Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın abdest bozucu bir hal vuku bulduğunda hemen arkasından abdest aldığının işaretlerindendir. Ve kişi abdest alırken dikkat ederseniz arkadaşından su dökmesini isteyebilir. 182 nolu rivayet Urve'den, o da Mugire'den. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla birlikte bir seferdeyken aleyhissalatü vesselam hacetini gidermek için gitti. Sonra geldiğinde ona su döktüm. O da abdest almaya başladı. Aleyhissalatü vesselam elini ve yüzünü yıkadı, başını ve mesleri üzerine mesletti demiştir. 36. bab Hades'ten sonra ve Hades'in muhtemelen bulunduğu yerlerde Kur'an okuma babı. Mansur İbnül Mutemir İbrahim en-Nehai'de hamamda Kur'an okumakta ve abdestsiz risale yazmakta bir sakınca yoktur buyurmuştur. Evet. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam her halükarda Kur'an'ı okumuştur. Abdestli, abdestsiz, cünüplü ve hayızlı bir kadın içinde hakkında nas olmayan bir şey ibaha hükmünde olması hasebiyle haramlığına delil olmadığı için her halükarda Kur'an okunur. Yaşadığımız bir ortamda Vakıa suresinin 78 ve 79. ayetler getirilerek ona temiz olandan başkası dokunamaz ayetini delil getirerek abdestin, cünüplünün ve hayızlının Kur'an okuyamayacağını söylemişlerdir. Bu batıl bir istinbattır. Çünkü o ayetin nuzul sebebine baktığımızda ondan çıkan hüküm bu değildir. Çünkü Mekke toplumu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gelen vahiy meleğinin ne malum cinler olmadığını demişler. Çünkü onlar haşa Allah Azze ve Celle'ye oğullar ve kızlar isnat etmişler. Cinlere çok yalancı, meleklere ise yalan söylemeyen masum olarak bakarlardı. Ne malum Muhammed'e cinlerin gelmediği dediklerinde Allah Azze ve Celle önce o nefsinden, hevasından konuşmaz, ona ilka ettiğimiz vahiyden başka onun ağzından çıkmaz. Sonra bu ayetleri indirerek ona levh-i mahfuzda temiz olan, yani Cibril'den başkası dokunamaz ayetlerini indirmiştir. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfuruke ve etubileyim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.